Ayrım 26.
İstanbul Darülfünun'u adıyla yeniden açılması ve eğitime başlaması ise ta 1900'de olmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi de gene 19. yüzyılın sonlarında 1883'te İlkin Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak Sanayi Nefise Mektebi adıyla açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'na da ancak 1887'de bağlanmıştır. Gerçek anlamda sanat eğitimini ise Hikmet Onat ve arkadaşlarının anılarından öğrendiğimize göre galiba Salvatore, Valeri ve Varnia Zarzecki gibi yabancı sanatçıların da öğretim üyesi olarak göreve geldikleri yıllarda 1900'lerde başlanılmış olsa gerektir. Bu nedenle her iki okulun da aynı yıllarda eğitime başladığını savlamak doğrusu bizce pek de olanaksız değildir. Ve 1930'lara gelindiğinde de bu iki Osmanlı kurumu gerek İstanbul Darülfünun'unu gerekse Sanayi Nefise Mektebi Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin gereksinimlerine artık yanıt veremez duruma düşmüştür. Dolayısıyla her ikisinin de yeniden yapılandırılması zorunludur. Nitekim bu yeniden yapılandırmanın ilk adımı olarak da önce adları değiştirilmiştir. Sanayi Nefise Mektebi'nin adı 1927'de Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul Darülfünun'un adı da 1933'te İstanbul Üniversitesi olmuştur. 1933'lerden sonra Hitler faşizminden kaçan bilim adamları aracılığıyla İstanbul Üniversitesi'nin yeni baştan örgütlenmesini gerçekleştirilirken de 1936'lardan itibaren gene Hitler faşizminden kaçan mimar ve sanatçılar aracılığıyla Güzel Sanatlar Akademisi'nin yeniden örgütlenmesi ve yapılandırılması girişimleri başlatılmıştır. Önce de mimarlık bölümünün yeniden düzenlenmesine girişilmiştir. Daha 1929 yılında bölüm başkanlığına bir yabancı uzmanın getirilmesi sağlanmıştır. 1927 yılında Profesör Holzmeister'in yardımcısı olarak Türkiye'ye gelen İsviçreli mimar Profesör Ernst Egli, 1929-1936 yılları arasında mimarlık bölümü başkanı olarak akademinin yeniden düzenlenmesinde ve yapılandırılmasında etkin görevler almıştır. 1936 yılında Türkiye'den ayrılmaya karar vermesi üzerine de bölüm başkanlığı için bu kez ünlü Alman mimar Profesör Hans Poelzig ile anlaşmaya varılmıştır. Ama ne acıdır ki Profesör Poelzig tam Türkiye'ye hareket edeceği sıra hastalanmış ve ölmüştür. Fakat ilginç bir rastlantıyla gene aynı günlerde Hitler faşizminin kurbanlarından bir başka ünlü Alman mimarı Profesör Brunetaut da Japonya'dan ayrılmaya karar vermiş ve kendisine yeni bir ülke aramaktadır. Bu durum öğrenilir öğrenilmez gene o günlerde akademide dersler vermekte olan yakın dostu Martin Wagner'ın aracılığıyla hemen ilişki kurulmuş ve Türkiye'ye gelmesi sağlanmıştır. Fakat gene ne acıdır ki 1936 Kasım'ında GSA Mimarlık Bölümü Başkanlığı'na atanan Profesör Brunetaut 1938 Aralık'ında hiç beklenilmedik bir anda aniden ölüvermiştir. Ama Profesör Taut'un akademideki görevi çok kısa sürmesine karşın doçent İnci Aslanoğlu'nun da belirttiği gibi mimarimizin çağdaşlaştırılmasında çok etkili olmuştur. Türkiye'de 1930'lu yıllar mimarlığının gelişmesinde önemli katkıları yadsınamayan bir mimardır Brunetaut. Modern mimarlık akımının öncülerindendir. Türkiye'de kaldığı 2 yıllık süre içinde birçok görevi bir arada yürütmüştür. O dönemde mimarlık konusunda tek okul olan Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık eğiticiliği ve mimarlık bölümü başkanlığı yapmış, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Mimarlık Bürosu'nu yöneterek okul yapılarının baş danışmanı olarak Ankara, İzmir ve Trabzon'da 5 okul binası ile İstanbul Üniversitesi Kimya Enstitüsü'nün projelerini gerçekleştirmiştir. Reformlar çerçevesinde akademi bünyesinde ayrı bir bölüm olarak kurulan mimarlık departmanının yönetimi görevinin doğuştan organizasyon yeteneklerine sahip olan ünlü mimar Taut'a verilmesi çok isabetli olmuştur. Doçent İnci Aslanoğlu 1936-38 Türkiye'sinde eğitici ve mimar olarak Brunetaut, Berlin Güzel Sanatlar Akademisi ve Ankara, İstanbul, İzmir, Alman Kültür Merkezleri Ortak Sergi Broşürü Kasım 1982 sayfa 27. Mimar Zeki Sayar da Brunetaut için akademi Profesör Ernst Egli'nin döneminde tamamen kübizm akımının etkisi altında kalmıştır. Brunetaut'un gelmesiyle artık batıda da etkinliğini yitirmeye başlayan kübizm hayranlığı yerine akılcı ve rejyonel bir akım başlatmıştır. Taut ülkemizdeki uygulamalarıyla da bu akıma öncülük etmiştir demektedir. AGE sayfa 28. Ünlü ressam Leopold Loewy de gelmiş. Sanayi Nefise'den Güzel Sanatlara geçilirken akademi yalnızca mimarlık bölümü olarak düşünülmemiştir elbette. Yalnızca mimarlık bölümünün yeniden yapılandırılması için Profesör Egli, Profesör Taut, Wagner, Forhölzer, Hillinger ve bunun gibi yabancı uzmanlar getirilmemiştir. Güzel Sanatlar Akademisi başlangıçta da resim, heykel ve mimarlık olmak üzere 3 bölüm halinde kurulmuştur. Bir ara hakkaklık, gravür bölümü de eklenmişse de bunlara daha sonra bu bölüm resim bölümünün bir dalı sayılmış ve 4. bölüm olarak 1928'de Teyzini Sanatlar Bölümü, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü açılmıştır. 1936'da ise Teyzini Sanatlar Bölümü kendi içinde süsleme ve iç mimarlık bölümleri olmak üzere ikiye ayrılmış ve ayrıca bir de Türk Teyzini Sanatlar Bölümü kurulmuştur. 1935-36'larda da yalnızca mimarlık bölümünün değil, bütün bölümlerin yeniden biçimlendirilmesi ve yapılandırılması amaçlandığından, mimarlık bölümünün başına önce Profesör Poelzig'in onun beklenilmedik bir anda ölmesi üzerine de Profesör Tatum getirilmesine çalışılırken, 1936'da iç mimarlık bölümünün başına Philip Ginter, süsleme bölümünün başına da ünlü Fransız dekoratör Marie-Louis Chou getirilmiştir. Kısa bir süre sonra da 1937'de heykel bölümünün başına ünlü Alman heykeltıraş Rudolf Billing ile birlikte resim bölümünün başına da ünlü Fransız ressam Leopold Löwy getirilmiştir. Leopold Löwy, öğrencisi ve asistanı Nurullah Berk'in de belirttiği gibi gerçekten ünlü bir ressamdır. Fransa'da özellikle 1928-30 yıllarına kadar epey tanınmış bir ressamdır. Eski ustalardan Jorot, yenilerden Derain çizgisinde çalışan Fransız güneyinin görünümlerini başarıyla canlandıran bir açık hava ressamıdır. Gravürcü olarak düne kavuşmuş, Fransa'da yayımlanan lüks baskıların çoğunda bakır kazısı gravürleri yer almıştır. Leopold Löwy'nin bir diğer ilginç yanı da öteki uzmanların aksine resim bölümünün yeniden biçimlendirilmesinde kendisine yurt dışından yardımcı getirtmek yerine hemen hepsi de Paris'te eğitim görmüş ve yeni dönmüş, ilk ortak sergilerini de 1933'te açmış genç Türk ressamlarıyla D grubundan Cemal Tollu, Zeki Faik, Nurullah Berk, Sabri Berkel ve Bedri Rahmi ile çalışmayı yeğlemesi olmuştur. Bu genç ressamları hemen kendisine yardımcı olarak kadroya aldırtmıştır. Eski ustaların atölyelerine de kesinlikle dokundurtmamıştır. Gene Nurullah Berk'in anlatımıyla Leopold Löwy, akademik bir ressam olmadığı ve açık bir görüşe, çağa uygun bir işçiliğe sahip olduğu halde her nedense modern resim çoğu eğilimlerini kabul etmemekte, hatta bu eğilimlerin gelip geçici modalar oldukları konusundaki kanısını da açık açık söylemekten çekinmemektedir. Ama bütün bunlara karşın gene de Löwy öğrencilerini dürüst, temiz, içten bir çalışmaya götüren, tabiatı duyguyla akıllıca yorumlandıran iyi bir hocadır. İşte gerek bu meziyeti, gerekse Avrupa'daki seçkince yeri yüzünden de öğrenciler eski hocaların atölyelerine gitmek yerine Löwy'nin ve yardımcılarının yönettikleri atölyelere gitmeyi yeğlemektedirler. Ve Fransız hocanın uyguladığı eğitim metodu birkaç yıl içinde yemişlerini vermiştir. Löwy atölyelerinden yetişen gençlerden birkaçı Nuri İyem, Ferruh Başağı, Avni Arbaş, Selim Turan, Fethi Karakaş, Mümtaz Yener, Turgut Atalay, Nejat, Agop Arat, Haşmet Akal gibi gençler. 1940'da Yeniler Grubu adıyla bir araya gelerek 1941'de ilk sergilerini açmışlardır. Nurullah Berk, 50 yılın Türk resmi ve heykeli, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1973, İstanbul, sayfa 69. Sergi gerçekten de çok başarılı olmuştur. Ama öğrencilerinin açtığı bu serginin umulanın üstünde bir başarı kazanması ve basında büyük yankı uyandırması ilginçtir, Leopold Löwy'ye olan çekememezlikleri daha da körüklemiştir. Zaten nicedir derslerinde Fransa'dan yüzlerce kilometre ötede İstanbul gibi bambaşka bir alem içinde yaşayan İstanbullu bir Türk ressamın André Lotte ya da Cezanne gibi düşünüp resim yapmaya kalkışması akıl alacak iş değil. Nasıl bir oluşum süreciyle bazı Fransız ressamlarının buradaki bazı ressamları etkileyebileceklerini hala keşfedebilmiş değilim diyerek bazı ressamları açık açık eleştirmesi hakkında bir dolu cadı kazanı kaynatılmasına neden olmaktadır. Ayrıca öğrencilerinden Nuri İyem'in bir konuşmasından öğrendiğimize göre Löwy de Yahudi asıllıdır. Galiba Türkiye'ye de biraz bu nedenle gelmiştir. Nitekim Nuri İyem de Leopold Löwy'nin uzmanlığı, otoritesi, her şeyi Fransa'nın işgaliyle birlikte tükenmişti. Bu yüzden çoğu kez Fransa yenilmeseydi ve bir Musevi olan Leopold Löwy artık dönüp gidecek bir yeri kalmamış çaresiz bir duruma düşmeseydi, D grubu üyelerinin tümü André Lotte belasından kurtulmuş olacaklardı diye düşündüğüm olmuştur. Nuri İyem, İstanbul'da Aralık 1986'da açılan Retrospektif Sergi Kataloğu sayfa 11 demektedir. Kısacası Leopold Löwy'nin Türkiye'de kısa sürede elde ettiği bu başarıları içlerine sindiremeyen bazı çevrelerin giderek Yahudiliği ile ilgili dedikoduların dozunu daha da artırmaları ve ardından olmadık oyunlara girişmeleri doğal olarak beklenen sonu da getirmiştir. Leopold Löwy de savaş sona erer ermez hemen Türkiye'den ayrılmıştır. Ünlü Rudolf Bieling de heykel bölümünün başına getirilmiş. Yukarıda belirttiğimiz gibi aynı günlerde akademi heykel bölümünün başına getirilen ünlü Alman yontucu Rudolf Bieling'in serüveninin Leopold Löwy'nin serüveninden farklı olduğunu söyleyebilmek de doğrusu oldukça zordur. Oysa Rudolf Bieling'in ne kendisi Yahudidir ne de eşinin ailesinde bir Yahudi vardır. Almanya'dan ayrılmak zorunda kalması da ırksal nedenler yüzünden değil, sanatçı kişiliği ve sanat anlayışı yüzünden olmuştur. Naziler yalnızca Musevi asıllı sanatçılara değil, yeni sanat akımlarının kurucusu veya savunucusu çağdaş sanatçılara da düşman kesilmişlerdir. Onların müzelerdeki yapıtlarını bile çıkarıp yakıp yırtmışlar, yok etmişlerdir. Türkiye'deki öğrencilerden Hüseyin Gezer'in de yazdığına göre Bieling, üzerine en çok yıldırım çeken sanatçıdır. Çünkü modern sanatın en güçlü öncülerindendir. Dünya heykel sanatı tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Nazilerce yapıtları müze ve resmi binalardan kaldırılmış ya da tahrip edilmiştir. Böylece Bieling'in Almanya'da özgür çalışma olanağı kalmamıştır. Hüseyin Gezer, 50 yılın resim ve heykeli, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1973, İstanbul, Heykel Bölümü, sayfa 114. Bu nedenle de 1937'de bir çağrı alır almaz hemen Türkiye'ye gelmiştir. Gene Hüseyin Gezer'in anlatımıyla bu ünlü yontucu akademi heykel bölümünün başına geçer geçmez, o tarihe kadar uygulanmakta olan sistemi tamamen değiştirmiş, meslek eğitimine bir metot, geniş bir ufuk getirmiştir. AGE sayfa 124. 1937'de Bieling'in gelişiyle birlikte eğitim alanında daha değişik bir uygulama başlamıştır. Sayfa 22. Zaten Rudolf Bieling göreve başladığında da heykel bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan tek bir kişi, genç yontucu Mahir Tomruk vardır. Bu nedenle eğitimin biçimini değiştirirken yeniden yapılandırır ve yeni bir sistem getirirken doğrusu fazla da zorlanmamış olsa gerektir. Ayrıca ilginçtir, Bieling de tıpkı Leopold Löwy gibi heykel bölümünü yeniden yapılandırırken kendisine yurt dışından yardımcı getirtmek yerine Türkiye'deki genç yontuculardan yararlanmayı yeğlemiş, bir anlamda bu oluşumu tek başına gerçekleştirmiştir. Örneğin Münih Akademisi heykel bölümünü bitirmiş ve 1927-1932 yılları arasında akademide de çalışmış genç yontucu Nijat Sireli 1937 yılında kendisine çevirmen ve yardımcı olarak yeniden kadroya aldırtmıştır. İlginçtir, Mahir Tomruk da kendiliğinden Bieling'in yardımcısı konumuna girmiştir. Bieling'in kurduğu bu yeni eğitim düzeni için Hüseyin Gezer de uyguladığı eğitim sistemi bugün de akademi heykel bölümündeki sistemin temelini teşkil eder. Gerçekten de kişiliği geliştirmeyi amaçlayan, akademizme düşmeyen, çağın gelişmelerine açık bir sanat eğitiminin temelleri onun eliyle atılmıştır diye yazmaktadır. AGE sayfa 125. Üstelik anlaşıldığı kadarıyla Bieling'in işlevi akademideki eğitimin yeni baştan düzenlenmesi konusuyla da sınırlı kalmamıştır. Gene Hüseyin Gezer örnek niteliğindeki teknik uygulamalarıyla da çok faydalı olmuştur. Özellikle teknik bakımdan okul eğitiminin de ötesinde bir ders, bir yaygın eğitim niteliğinde olmuştur. Çünkü o tarihe kadar yetişkin Türk sanatçılarının büyük boyutlardaki heykel çalışmalarında uyguladıkları teknik yöntemler her bakımdan yetersizdir demektedir. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sanayi Nefise Mektebi açılıp heykel resmen öğretim konusu yapılıncaya kadar ülkede tek bir heykelci yetişmemiştir. 1883'lerde Roma'da eğitimini tamamlayarak yurda dönmüş Yervant Oskan'dan başka tek bir heykelci yoktur ülkede. Sanayi Nefise'den 1923'e kadar geçen 41 yıl içinde de heykelci olarak adından bahsedebileceğimiz sadece 4 sanatçı İhsan Özsoy, Behzat, Mahir Tomruk ve Nijat Sirel yetişmiştir. Bu nedenle ülkede işin zanaat yönüyle ilgili ustalarda hiç yoktur. Yani ne doğru dürüst bir döküm ustası vardır, ne bir taş veya mermer yontucu vardır, ne de maketleri büyütme tekniklerini bilen bir uzman vardır. Nitekim Rudolf Bieling de bu yüzden eğitim için kendisine dışarıdan bir yardımcı getirmeyi kesinlikle düşünmediği halde halen İstanbul Maçka'daki İnönü Parkı'nda bulunan İnönü Anıtı'nı yaparken maketi pantografla gerçek boyutlarına büyütmesi ve üzerinde çalışacağı ham alçı kütleyi yapması için Almanya'dan özel olarak Engels adında bir usta getirtmek zorunda kalmıştır. Yine 1935'te Ankara'daki güven anıtının taş rölyeflerini yontmak için Türkiye'ye gelmiş Adolf Treberer von Tiberesburg'u da 1938'de yeniden heykel bölümüne tahta ve taş işçiliği uzmanı olarak getirtmiştir. AGE sayfa 128. Aynı yıllarda Fitzek Karoli adında Macar asıllı bir heykel döküm ustası da Türkiye'ye gelmiş ve İstanbul'da bir dökümhane kurmuştur. Bu Türkiye'deki ilk heykel döküm atölyesidir. AGE sayfa 17. Görüldüğü gibi Rudolf Billing, binbir yokluk içinde ve nice özverilerle akademi heykel bölümünün çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını kısa sürede gerçekleştirmiş ve uyguladığı eğitim yöntemleriyle İlhan Koman, Hüseyin Gezer, Şadi Çalık, Turgut Pura, Zerrin Bölükbaşı, Hüseyin Özkan, hatta Kuzgun Acar, Aloş, Tamer Başoğlu, Gürdal Duyar ve daha niceleri gibi bugünkü heykel sanatımızın ünlü adlarının yetişmesini sağlamıştır. Kuşkusuz Billing'in bu başarıları çevresindeki çekememezlikleri, düşmanlıkları daha da arttırmamış değildir. Ama Billing bütün bu düzenlere ve düşmanlıklara karşın gene de Türkiye'ye ve Türklere olan sevgisini yitirmemiş, 1966'da emekli oluncaya dek İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders vermeyi sürdürmüştür. Ünlü besteci Paul Hindemith de gelmiş. Bazı eleştirmenlerce 20. yüzyılın başı diye nitelenen büyük besteci Paul Hindemith de bilindiği gibi Nazilerce 1933'te iktidara gelinir gelinmez hemen kara listeye alınmış ve persona non grata ilan edilmiştir. Çünkü hem karısı Ari ırkından değildir hem de kimi Musevi sanatçılarla sıkı işbirliği içindedir, onları kollamaktadır. Ve ilk iş olarak da 1934 yılında Berlin Devlet Operası'nda Wilhelm Furt Wengler yönetiminde ilk kez seslendirilecek olan ünlü yapıtı Ressam Matisse adlı operasının sahnelenmesi yasaklanmıştır. Hindemith'in daha sonra senfoni haline de dönüştürdüğü bu operanın ilk seslendirilmesi ise ancak 1938 yılında Zürih'te olabilmiştir. Zaten Naziler iktidara gelir gelmez Berlin Yüksek Müzik Okulu'ndaki görevine de son vermişlerdir. Yani Paul Hindemith'e artık Almanya'da çalışma hatta giderek yaşam olanağı da kalmamıştır. İlginçtir, tam o günlerde Mustafa Kemal de Ankara'da Batı müziği eğitimi yapacak bir konservatuvar kurulmasını buyurmuş ve o sıralar Berlin'de öğrenci müfettişi olan Cevat Dursunoğlu da konservatuvarı kuracak bir Alman uzman bulmakla görevlendirilmiştir. Cevat Dursunoğlu da Berlin Filarmoni Orkestrası şefi Wilhelm Furt Wengler'in aracılığıyla Hindemith'le görüşme olanağı bulmuş ve onu kısa bir süre içinde olsa müzik eğitimi yapan okullar hakkında rapor vermek ve yeni kurulacak konservatuvar konusunda da önerilerde bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın danışmanı olarak Türkiye'ye gelmeye razı etmiştir. Paul Hindemith gerçekten de Türkiye'ye ilk olarak 6 Nisan 1935'te kısa bir süre için gelmiştir. Ancak Türkiye'den gelen bu alışılmamış ve oldukça cazip görev çağrısına da dört elle sarılmıştır. Eduard Zuckmayer'in de belirttiği gibi ve 1935-37 yılları arasında tam dört kez gelmiştir Türkiye'ye. Her gelişinde de en az 1-2 ay kalmıştır. Ayrıca Avrupa'da, İngiltere'de, İsviçre'de geçirdiği sürelerde de ikili görüşmeler yaparak, yazışarak, raporlar hazırlayarak Türkiye ile ilgili çalışmalarını sürdürmüştür. Hindemith'in bu ilişkileriyle de dünya cünlü birçok sanatçı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınmış ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşuna katkılarda bulunmuşlardır. Örneğin 1933'te Berlin Operası yöneticiliği görevine son verilen Profesör Karl Ebert, ilk kez 1936'da Hindemith'in aracılığıyla Türkiye'ye çağrılmıştır. 1936-1939 yılları arasında kısa süreler için birkaç kez Ankara'ya gelen Ebert, İkinci Dünya Savaşı patlayınca da Türkiye'ye sığınmıştır. 1939'dan Amerika'ya göçtüğü 1947'ye kadar kesintisiz 8 yıl Türkiye'de kalan Karl Ebert, hiç kuşku yok ki bugünkü modern Türk tiyatrosunun balesinin ve operasının kurucusudur. Karl Ebert de birçok sanatçının ve çalışma arkadaşının Türkiye'ye gelip sığınmasına aracılık etmiştir. Örneğin yakın arkadaşlarından bir zamanlar Alman radyolarında müdürlük yapmış Alfred Brahm Türkiye'ye sığınmış ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda güzel konuşma dersleri vermiştir. Profesör Hans Heyde Ebert'in çağrısıyla Türkiye'ye sığınıp aynı derse girmiştir. Gene aynı şekilde Türkiye'ye sığınmış Alman Profesör Hans Kuschenbuch da konservatuvarda ses bilgisi, fonetik dersleri vermiştir. 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal edince yurt dışına kaçmak zorunda kalan Viyana Devlet Operası sanatçıları Max Klein ve Steffi Klein ile Friedel Böhm, Silberknop'un Türkiye'ye sığınarak konservatuvarda şan ve koloratür öğretmeni olarak çalışmalarına da Ebert aracılık etmiştir. Hindemith başta Ernst Praterus ve Eduard Zuckmayer gibi dünya ünlü müzikolog ve orkestra şefleri olmak üzere daha birçok virtüözün müzik adamının da Türkiye'ye gelmesini sağlamıştır. Hindemith'in çağrısı üzerine Ankara'ya gelen ve konservatuvarın kuruluşuna katılan bu insanların çoğu da daha sonra Türkiye'ye sığınmış, hatta bazıları savaş bitince de ülkesine dönmemiş, ölünceye dek burada kalmıştır. Örneğin Ernst Praterus 1933'te Weimar'da genel müzik direktörü iken Nazilerin iktidara gelmesini protesto ederek görevinden ayrılmış ve Berlin'de rastgele işlerle yaşamını sürdürmeye çalışırken 1934 sonları veya 1935 başlarında Hindemith'ten bir çağrı alır almaz hemen Türkiye'ye gelmiştir. Ayağının tozuyla da 29 Ekim 1935'te Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nı yönetmiştir. Hindemith'in aracılığıyla Türkiye'ye gelmiş ilk müzisyen olan Praterius, konservatuvarın kuruluşuna da katılmış ve Ankara'daki ilk opera gösterilerinde orkestraları yönetmenin dışında 1946 yılında aniden hastalanıp ölünceye dek konservatuvarda fagot hocası olarak enstrüman dersleri de vermiştir. Hindemith'in çağrısı üzerine Türkiye'ye gelmiş dünya ünlü bir başka kişi de Eduard Zuckmayer'dir. Aynı zamanda ünlü Alman oyun yazarı Charles Zuckmayer'in de kardeşi olan Eduard Zuckmayer, Bonn Üniversitesi'nde felsefe ve tarih bölümlerini bitirdikten sonra Köln, Münih ve Berlin konservatuvarlarında müzikoloji eğitimi görmüş, gerçekten dünya ünlü bir orkestra şefi ve konser piyanistidir. Ne var ki ünlü Zuckmayer de 1925'ten beri ders verdiği Juist Adası'ndaki müzik okulu 1933'te dağılınca işsiz kalmıştır. Bu koşullarda da dost Hindemith'in Türkiye'den mektup yazarak yaptığı çağrıyı olumlu karşılamış ve 1936 başlarında Ankara'ya gelmiştir. 1972 yılında Ankara'da 82 yaşında ölünceye dek de gerek kuruluşuna katıldığı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda gerekse Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümünde ders vermeyi sürdürmüştür. Hindemith'in aracılığıyla Türkiye'ye gelmiş bir başka dünya ünlü büyük virtüöz de 1920'lerde Hindemith'in kendisinin üyesi olduğu ünlü Amar Kuartetinin kurucusu Liko Amar'dır. 1933'de Almanya'dan Paris'e kaçan Amar, oradan Hindemith'in isteği üzerine Türkiye'deki müzik eğitiminin yeniden biçimlendirilmesi konusunda raporlar hazırlayıp göndermiş, sonra da Türkiye'ye gelmiştir. Önce İstanbul'da belediye konservatuvarında bir süre çalışmış, 1938 yılı başlarında da devlet konservatuvarına keman öğretmeni ve yaylı çalgılar bölümü şefi olarak Ankara'ya çağrılmıştır. Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi Avusturyalı Gilbert Bach da ırksal nedenlerle Hindemith'in çağrısı üzerine hemen Türkiye'ye gelen ünlü virtüözlerden birisidir. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda keman dersleri vermiş ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda 2. Kemanlar Grup Şefi Konzertmeister olmuştur. Münih Radyo Orkestrası 1. Kemancısı ünlü Adolf Winkler de eşi Yahudi olduğu için 1937'de Türkiye'ye sığınmış ve hem Ankara Devlet Konservatuvarı'nda keman dersleri vermiş hem de orkestrada 1. Kemanlar Grup Şefliği yapmıştır. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ders veren Türkiye'ye Hindemith yüzünden gelmiş bir başka ünlü viyolacı ve Konzertmeister de Hans Scheik'tir. 1936'da Breslau Konservatuvarı'ndaki görevine son verilince ırksal nedenlerle önce Monte Carlo'ya kaçan, oradan da aynı yıl içinde Türkiye'ye sığınan Markowitz de 1955'te Ankara'da ölünceye dek konservatuvarda entonasyon dersleri vermiş, operada da korepetitör olarak çalışmıştır. 1938'de Avusturya'nın Hitler ordularınca işgal edilerek Almanya'ya bağlanması üzerine çok sayıda Avusturyalı sanatçı da ırksal nedenlerle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalmıştır. Örneğin viola grup şefi ünlü Walter Gerhardt 1938'de Viyana'dan Ankara'ya göç edip sığınmış ve 1946'da İsviçre'ye dönünceye kadar konservatuvarda keman dersleri vermiştir.